Ayrım 6.
Tevrat'ta yazılı olanların arkeolojik yollarla ispatlandığını düşünecek olsak bile bu durumda söz konusu inanışlardan oluşan bir din de ispatlanmış sayılamaz. Eski şehirler, köyler, sanat eserleri ve yazılı kalıntılar belli bir bölgede toprak üstüne çıkarılınca o bölgede insanların yaşadığı ve tarihin yazdığı bir uygarlığın gerçekten var olduğu ortaya çıkar. Ancak bu buluntular o bölge insanının inandığı Tanrı'nın yegane Tanrı olduğunu ispatlamış olmaz. Bugün dünyanın dört bucağında yapılan kazılar, geleneklerin gerçeklere uygun düştüğünü göstermiştir. Ama bir tek Hristiyan çıkıp da Peru'daki kazılar sonucu ortaya çıkan İnka öncesi Tanrısını gerçek Tanrı olarak kabul eder mi? Demek istediğim, gerek mitoloji, gerek gerçek deneyler bir toplumun tarihini oluşturur. Bundan öteye geçemez. Ama bence bu bile çok şeydir. Gerçeği arayanlar ispatlanmamış yeni ve cesur düşüncelere yalnızca düşünce biçimlerine uymadığı için karşı çıkmamalıdırlar. Yüzyıl önce uzay yolculuğu diye bir şey söz konusu olmadığı için babalarımız ve büyük babalarımız atalarına uzaydan ziyaretçiler gelip gelmediğini düşünemezlerdi. Çok korkunç ama ne yazık ki her an çıkabilecek bir hidrojen bombası savaşının günümüz uygarlığını toptan yerle bir ettiğini düşünelim. 5000 yıl sonra arkeologlar New York'taki Hürriyet heykelinin parçalarını bulacaklar. Günümüz düşünce biçimiyle hareket ediyorlarsa bilinmeyen bir tanrı, belki ateş tanrısı, belki güneş tanrısının heykeliyle karşı karşıya olduklarını sanacaklar ve heykelin aslında çok basit bir anlam taşıdığını, hele özgürlüğü temsil ettiğini asla anlamayacaklardır. Geçmişin yollarını dogmalarla tıkamaya artık imkan yoktur. Eğer gerçeği aramaya koyulacaksak, önce bütün cesaretimizi toplayarak bugüne kadar izlediğimiz yollardan ayrılmalı, sonra da doğru ve gerçek kabul ettiğimiz her şeyden kuşku duymaya başlamalıyız. Yeni düşünceler saçmadır diye gözlerimizi ve kulaklarımızı kapayamayız. Şunun şurasında 50 yıl önce Ay'a iniş düşüncesi de alay konusuydu. Saçma ve gülünç bulunuyordu. 6. Bölüm. Geçmişte var olan bir takım şeylerin bugün geçerli düşünüş ve inanışlara göre var olmaması gerektiğini daha önce de belirtmiştim. Ancak geçmişten günümüze kadar gelebilen akıl almaz şeyler bunlarla da bitmiyor. Neden mi? Çünkü eski Moğolların mitolojisi de ilk kabilelerin kuzeye pirinç kanatlarla getirildiğini söylüyor. En eski Kızılderili efsanelerinde ateş ve meyve getiren bir ateş kuşundan söz ediliyor. Son olarak da Maya efsanesi Popol Vuh tanrılarının her şeyi, evreni, pusuladaki dört yönü ve dünyanın küre biçimde olduğunu bildiklerini anlatıyor. Eski Moğolların sözünü ettiği bu metal kuşlar nelerdir? Kızılderililer ateş kuşunu nerede görmüşlerdi? Mayaların ataları dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl öğrenmişlerdi? Aslında Mayalar çok zeki insanlardı ve çok gelişmiş bir kültürleri vardı. Bize yalnız o akıl almaz takvimi bırakmakla kalmamış, çok karmaşık hesaplar da ulaştırmışlardır. Şöyle ki Mayalar bir Venüs yılının 584 gün olduğunu biliyorlar ve Dünya yılının 365.2420 gün olduğunu tahmin ediyorlardı. Bıraktıkları hesaplar 64 milyon yıl öteye uzanabiliyordu. Hatta bir takım yazılarda 400 milyon yıla yaklaşan sayılarla uğraşılıyordu. Bir elektronik beyin yardımıyla bulunduğunu akla getiren ünlü Venüs formülünün bir grup orman insanından çıkmış olması çok şaşırtıcıdır. Formül, bir Tzolk'in yılını 260, bir Dünya yılını 365 ve bir Venüs yılını 584 gün olarak almaktadır. İnka öncesi halklarının dini efsanelerinde yıldızlarda insanların yaşadığından ve tanrıların Pleiades takım yıldızlarından geldiğinden söz edilir. Ne gariptir ki Sümer, Asur, Babil ve Mısır'da bulunan yazılı tabletlerde de aynı şey anlatılmaktadır. Tanrılar yıldızlardan gelmiş ve yine oralara dönmüşlerdir. Göklerde dolaşmak için ateş arabaları ya da gemileri vardır. Ellerinde her zaman korkunç silahlar bulunmaktadır. Bir takım kişilere ölümsüzlük için söz vermişlerdir. İlkel insanların tanrılarını göklerde aramaları ve onları tanımlayıp sanat eserlerine geçirmeleri sırasında bütün hayal güçlerini kullanmaları doğaldır. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz efsane ve yazıtların gerçeği yansıtmaktan çok abarttığı düşünülebilir. Ama anormallikler bunlarla da kalmıyor ki. Bir örnek daha verelim. Mahabharat'ın yazarı bir ülkeyi 12 yıllık kuraklıkla cezalandırılabilecek bir silahın varlığını nereden biliyordu? Hem de doğmamış bebekleri annelerinin karnındayken öldürebilecek güçte bir silahın varlığını. En kötümser tahminle 5000 yıl önce yazılan bu Hint efsanesini günümüz bilgileri ışığında okumak gerçekten çok ilginç olacaktır. Ramayana'da vimanaların yani uçan makinelerin civa ve püsküren rüzgar yardımıyla çok yükseklerden uçtuğunu yazar. Vimanalar ileriye, yukarıya ve aşağıya hareket edebilmektedir. Geniş çapta manevra yeteneği olan uzay araçları. Aşağıdaki bölüm Dutt'un 1891'de yaptığı çevirden alınmadır. Rama'nın emriyle görkemli savaş arabası korkunç gürültüyle bir bulut dağına yükseldi. Yine uçan bir nesneden söz ediliyor ve üstelik nesnenin havalanırken korkunç gürültü yaptığı belirtiliyor. İşte Mahabharata'dan bir bölüm daha. Bhima, vimanasıyla güneş kadar parlak bir ışının üzerinde uçuyordu ve fırtınaların gök gürültüsü gibi bir ses çıkarıyordu. Mahabharata'nın yazarı roketler hakkında bir şey bilmese ve bu araçların bir ışın üzerinde büyük gürültüler çıkararak gittiğini görmese bu satırları yazabilir miydi? Samsat Tabak Hata, uçan ve uçmayan savaş arabaları diye bir ayrım yapmaktadır. Mahabharata'nın ilk kitabında Kunti adlı evlenmemiş bir kadının güneş tanrısıyla çiftleştiği ve güneş kadar parlak bir oğul doğurduğu anlatılmaktadır. Kunti o günde bile utanç duygusundan kurtulmak için çocuğu bir sepete koyar, nehire salar. Suta kastından değerli bir kişi olan Adhirata çocuğu bulur ve büyütür. Musa'nın öyküsüyle akıl almaz bir benzerliği olmasa anlatmaya değmeyecek bir öykü. Ayrıca insanların tanrılar tarafından döllendiğine değinen bir başka örnek olması da dikkati çekiyor. Gılgamış destanında olduğu gibi Aryuna tanrıları aramaya ve onlardan silah istemeye gidiyor. Büyük tehlikelere göğüs gerdikten sonra gök tanrısı Indra'ya karısı Sathi'nin yanında buluyor. Ancak buluşma herhangi bir yerde değil, göklerde uçan bir savaş arabasında oluyor. Üstelik tanrılar gökyüzüne gezdirmeyi teklif ediyorlar. Mahabharata'da anlatılan olaylar yazarın görgü tanıklığı ettiği izlenimi verecek kadar açık ve anlaşılabilir biçimde. Bir bölümde üzerlerinde metal taşıyan bütün savaşçıları öldüren bir silah anlatılır. Savaşçılar silahın etkilerini zamanında öğrenebilirlerse üzerlerindeki bütün metalleri çıkartmakta ve ırmağa girip gövdelerini ve silahın değdiği her şeyi yıkamaktadırlar. Yazarın açıklamasına göre bu boşuna değildir. Çünkü tedbir alınmazsa saçlar ve tırnaklar dökülür ve yaşayan her şey rengi solarak zayıflar. 8. kitapta Indra tanrısal jetiyle yeniden karşımıza çıkar. Bütün insanlar arasında yalnızca Yudhishthira ile ölümlü bedeniyle göklere gelme izni verilmiştir. Enok ve Eliyah'ın öyküsünü hatırlamadan edebilir miyiz? Aynı kitapta belki de dünyaya atılan ilk hidrojen bombasının patlaması anlatılmaktadır. Gurkha yüce vimanasıyla uçarken 3 katlı şehrin üstüne bir tek gülle düşürür. Buradan sonrasının anlatımında öyle kelimeler kullanılmaktadır ki insan Bikini'de patlayan ilk hidrojen bombasını hatırlamadan edemez. Güneşten 1000 kere daha parlak, beyaz, sıcak bir bulut sonsuz ışıklar saçarak yükseldi ve şehri bir kül yığını yaptı. Gurkha yere indiğinde vimanası son derece parlak bir antimon bloku andırmaktadır. Ayrıca filozofları ilgilendiren bir bölümü de bu arada aktarayım. Mahabharata zaman evrenin tohumudur der. Tibet kitapları Tantyua ve Kantyua'da gökteki inciler adı verilen tarih öncesi uçan makinelerden söz ederler. İki kitapta bu bilginin gizli olduğunu ve halka açık olmadığını özellikle belirtirler. Samarangana, Sutradhara'da kuyruklarından ateş ve cıva püskürten hava gemilerine ayrılmış birçok sayfa vardır. Eski kitaplardaki ateş sözünün yanan ateş olması gerekmez. Çünkü elektrik ve manyetik türler de dahil olmak üzere 40 değişik anlamda ateş sayılmıştır. Eski insanların ağır metallerden enerji elde edebileceğini bildiklerine inanmak güçtür. Bununla birlikte eski Sanskrit kitaplarını basit birer mit olarak reddetmek de imkansızdır. Eski kitaplardan alınan bölümler, eski kitapların uçan tanrılar gördüklerini kuşkuya yer vermeyecek ölçüde ispatlamaktadırlar. Arkeologların hala kullandıkları böyle bir şeyin var olduğu kabul edilemez. Bunlar çeviri yanlışlarıdır. Yazarlar ya da kopya edenlerin abartmasıdır cümleleriyle hiçbir sonuca ulaşamayız. Teknoloji çağının verilerinden yararlanan yeni bir varsayım, geçmişimizin karanlığa ışık tutmak için uygulama alanına konmalıdır. Nasıl geçmişteki uçan gemiler açıklanabiliyorsa, kullanılan korkunç silahlar da açıklanabilmelidir. İşte Mahabharata'dan bir bölüm daha. Elemanlar çözülmüş gibiydi. Güneş durmadan dönüyordu. Silahın ateş gibi ısısıyla kavrulan dünya, hummaya tutulmuş gibi çemberler çiziyordu. Filler korkunç sıcaklıktan korunmak için oradan oraya koşuyorlardı. Sular kaynıyor, hayvanlar ölüyor, düşmanlar biçilmiş gibi yere yığılıyordu. Ağaçlar korkunç ışığa hedef olarak orman yangınlarındaki gibi yanarak devriliyorlardı. Filler kulakları sağır eden gürültülerle koşuyorlar ve geniş bir alanda birer birer düşerek ölüyorlardı. Atlar, savaş arabaları yanmışlardı ve savaş alanı yangın yerine dönmüştü. Bir süre sonra denizin üzerine sessizlik çöktü. Rüzgarlar esmeye, dünya parlamaya başladı. Ortaya çıkan görüntü tüyler ürperticiydi. Düşenlerin gövdeleri korkunç ısıyla yanmış, insanlıktan çıkmıştı. Bundan önce böyle bir silahı ne görmüş ne de duymuştuk. Drona Parva, 1889. Öykü bundan sonra kaçıp kurtulabilenlerin vücutlarını, araçlarını ve silahlarını yıkadıklarını, çünkü her şeyin tanrıların öldürücü soluyla kirlendiğini anlatıyor. Gılgamış destanında ne diyordu? Enkidu, yoksa seni tanrısal canavarın zehirli soluğu mu öldürdü? Vatikan Müzesi, Mısır bölümünün eski yöneticisi Alberto Tutuli, M.Ö. 1500'lerde yaşamış olan 3. Tutmosis'ten kalan bir yazı parçası bulmuştu. Yazıda gökten bir ateş topunun düştüğü ve çok kötü bir koku yaydığı anlatılıyor. Tutmosis ve askerleri olayı izliyorlar ve ateş topu güneye doğru kayarak kayboluyor. Sözünü ettiğimiz bütün kitaplar ve yazılar çağımızdan binlerce yıl önce yazılmışlardı. Yazarları değişik ülkelerde yaşayan, değişik kültür ve dinleri olan kişilerdi. O günlerde önemli olayları dünyayı bildirecek özel ulaklar yoktu ve kıtalar arası yolculuklar günlük olaylardan değildi. Bütün bunlara rağmen şaşırtıcı ölçüde birbirine benzeyen garip olaylar sayısız kaynaklardan ve dünyanın dört bucağında birbirinden habersiz yaşayan insanlar tarafından bize ulaştırılmıştır. Bütün bu yazarların akıllarından zorları mı vardı? Hepsi de aynı hayali mi görmüştü? Mahabharata'nın, Tevrat'ın, Gılgamış Destanı'nın, Eskimo Destanları'nın, Kızılderililerin, İskandinavyalıların, Tibetlerin ve birçok başka kaynağın uçan tanrıları, garip tanrısal araçları ve bunlarla ilintili felaketleri bir şans eseri olarak ve herhangi bir temele dayanmaksızın anlattığını düşünemeyiz. Hemen hemen birbirinin eşi olan bu yazılar belirli bir gerçekten doğmuş olmalıdır. Yani tarih öncesi olaylardan. Onlar da o çağlarda görülen olayların ve şeylerin bir yansıması vardır. Geçmişteki yazarların hepsi de gerçekleri abartmış olabilirler. Ama ana gerçek olduğu gibi kalmıştır. Hepsinin de birbirlerinden haberleri olmadan tek türden bir yalan uydurmalarına imkan var mıdır? Bir örnek düşünelim. Afrika'da bir bölgeye ilk defa bir helikopter iniyor. Yerlilerin hiçbiri o güne kadar böyle bir araç görmemiştir. Helikopter korkunç gürültülerle çalıların arasında bir boşluğa iniyor ve içinden kafalarında koruyucu başlıklar, üstlerinde savaş elbiseleri ve ellerinde makinalı tüfeklerle askerler çıkıyorlar. Oralardan geçen bir vahşi olaya görgü tanıklığı ediyor. Büyük bir şaşkınlık ve korkuyla gökten gelen şeyden çıkan bilinmeyen tanrılara bakıyor. Bir süre sonra helikopter havalanıyor ve gökyüzünde kayboluyor. Vahşi yalnız başına kalınca olayı düşünmeye ve yorumlamaya koyuluyor. Köyüne koşarak gökten gelen tanrısal kuşu, çıkardığı korkunç gürültüyü ve içinden ateş kusan silahlarla çıkan beyaz derili adamları anlatılıyor. Mucizevi ziyaret artık yerlilerin destanlarına girmiş, gelecek kuşaklara anlatılmak üzere beyinlerine kazılmıştır. Doğal olarak babadan oğula geçerken tanrısal kuş daha da büyüyecek, içinden çıkan yaratıklar daha da korkunçlaşacaktır. Öyküye yeni yeni ekler katılacak, olaylar daha da abartılarak anlatılacaktır. Ancak gerçek olay yine vardır ve değişmemiştir. Yani düzlüğe bir helikopter inmiş, içinden bir takım beyaz adamlar gerçekten çıkmışlardır. Yalnızca gerçek olan biraz süslenmiş ve bilgisizlikten ötürü abartılmıştır. Belirli şeyler uydurulamaz. Eğer bu tür olaylar yalnız bir iki eski kitapta yazılı olsaydı, tarihte uzaylılar ve uzay gemileri aramazdım. Ama neredeyse bütün eski kitaplar aynı hikayeyi anlatınca sayfalarına gizlenen gerçekleri gün ışığına çıkarma gereğini duydum. Ademoğlu, kulakları olduğu halde duymayan, gözleri olduğu halde görmeyen inatçı bir canlı türündensin sen. Sümer tanrılarının belirli yıldızlarla simgelendiğini biliyoruz. Herodot'un anlattıklarına bakılırsa bu tanrılardan en büyüğü olan Marduk, yani Mars için dikilen 800 talent ağırlığında saf altından bir heykel vardı. Ninurta, yani Sirius, evrenin yargıcısıydı ve ölümleri cezalandırırdı. Sümerliler Mirihe, Sirius da Pleiades'e hitap eden tabletler yazarlardı. Sümer şarkıları ve ağıtlarında zaman zaman o günlerin insanına çok anlamsız görünmesi gereken silahlardan, o silahların etkilerinden söz edilirdi. Merih için yazılan bir övgüde onun ateş yağdırdığı ve düşmanlarını şimşek gibi bir parlaklıkta öldürdüğü anlatılmaktaydı. Birkaç yıl önce Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Nippur kasabası yakınlarında 60 bin kil tabletten oluşan bir Sümer kitaplığı bulundu. Böylece tufanı anlatan en eski belgede ele geçmiş oldu. Tablette tufan öncesi 5 şehirden söz ediliyordu. Eridu, Baltbi, Larak, Sitbar ve Şuruppak. Bunların ikisi daha ortaya çıkarılmamıştı. Tufanı anlatan tabletlere göre Sümerli Nuh'un adı Zisudra. Zisudra, Şuruppak'ta yaşamış ve gemisini orada yapmıştı. Şu anda elimizde Gılgamış destanından da eski bir tufan hikayesi var. Ama kim bilir, belki yeni buluntular daha da eski kayıtları ortaya çıkaracaktır. Ölümsüzlük ve yeniden doğma eski kültürlerin insanların kafalarını kurcalayan bir konuydu. Köleler ve hizmetçiler efendilerinin mezarına gönüllü olarak girerler, canlı canlı gömülürlerdi. Şubat mezarında 70'e yakın iskelet son derece düzgün yan yana yatar bulunmuştu. Demek ki bu insanlar hiçbir direnme göstermeden parlak renkli elbiselerine sarınıp belki de zehir içerek ölümün gelmesini beklerlerdi. Sarsılmaz bir inançla mezarın ötesindeki yeni hayatı gözlerlerdi. Peki ama bu ilkel insanların aklına yeniden doğma düşüncesini kim sokmuştu? Eski Mısır yazıları da gökleri gemilere aşan yüce yaratıklardan söz eder. Güneş tanrısı Ra'ya ithaf edilen bir yazıttan bir parça. Sen, yıldızların ve ayın altında dolaşsın. Sen, Aton gemisini yorulmak bilmeden dönen yıldızlar ve kuzey kutbundaki batmayan yıldızlarla yeryüzü arasında sürensin. Bu da bir piramitten alınan bir parça. Sen güneş gemisini milyonlarca yıl yönetensin. Mısırlı matematikçilerin çok çok ilerlemiş olduklarını kabul etsek bile milyonlardan söz etmelerini kolay kolay açıklayamayız. Hele bu sayı yıldızlar ve tanrısal gemilerle bağlantılıysa. Mahabharata ne diyordu? Zaman evrenin tohumudur. Memphis'te Tanrı Pıta Firavun'a egemenliğinin yıl dönümünü kutlaması için iki kalıp vermiş ve kendisinin 6x100.000 yıllık yıl dönümünde kutlamasını emretmişti. Bilmem eklememe gerek var mı? Pıta kalıpları parıldayan bir gök arabasıyla getirmişti. Edfu'daki kapı ve tapınakların üzerinde kanatlı güneş ve sonsuzluk işareti taşıyan şahin resimleri hala durmaktadır. Dünya üzerinde Mısır'daki kadar çok kanatlı tanrı resminin bulunduğu bir yer daha yoktur. Bütün turistler Asvan yakınlarındaki Fil Adası'nı bilirler. Adanın en eski kitaplarda bile adı Fil Adası'dır. Çünkü eski Mısırlılar adanın file benzediğini kabul ederlerdi. Haklıydılar da. Ada gerçekten bir file benzemektedir. Ancak eski Mısırlılar bunu nereden biliyorlardı? Adanın file benzetilmesi için çok yükseklerden görülmesi gerekiyordu. O dolaylarda benzerliğin ortaya çıkmasını sağlayacak herhangi bir yükselti de yoktu. Mısırlılara adanın file benzediğini kim söylemişti? Edfu'daki bir bina üzerinde yeni bulunan bir yazıda binanın doğaüstü bir kaynağa ait olduğu okunmuştur. Binanın yer planını tanrısal varlık İmhotep'in yaptığını söyler aynı yazı. Kimdi bu İmhotep? Yine Mısır yazılarından anlaşıldığına göre çağının Einstein'ıydı. Hem doktor, hem yazar, hem rahip, hem mimar, hem de filozoftu.